Ayrım 7. Ölümle Randevu. Mario Mazzanti. Sayfa 84. Benli zihninde yukarı diktiği gözleriyle bu derslerin ne zaman biteceğini düşündü. Bittiğinde soruşturması için gerekli bilgilere ulaşabilecek miydi? Peki ya Ingro'ya telefon dökümündeki adı geçen kişilerle ilerleme kaydedebilmiş miydi? Uygun olduğu ilk anda onu aramalıydı. Margas amansızca devam etti. Bakın, yeni bin yılın başlamasıyla birlikte kilisenin özgün ideallerinden gittikçe uzaklaştığı, dünyevi ve siyasi aşırılıkların içinde kaybolduğu görülür. Bin yılın ilk yarısında kilisenin içindeki en olumsuz yönleri ortaya çıkaran bir dizi hareketin çiçeklendiğine tanık oluruz. Din adamlarının metres tutması ama özellikle de dini rütbelerin satılması, yani dini görevlerin ve günah affının satın alınması, ailelerin öleli birkaç gün olmuş sevgili evlatları için bile günahlarından bağışlanma satın alabildiklerini biliyor muydunuz komiser? Sizi temin ederim ki çok ilginç bir iş kolu. Böylece İsa'nın yaşam biçiminden esinlenen ve kendilerine bunu örnek alan manastır tarikatları doğar. Böyle bir yaşam modeli ne yazık ki güç, zenginlik ve dünyevi zevkler uğruna kökenlerindeki tevazu ve yoksulluk duygularını kaybetmiş olan Roma Kilisesi'ne ters düşmektedir. Mesela Lucrezia ve Cesare Borgia'nın babası olan Papa 6. Alessandro bunun hiç de parlak olmayan örneklerinden biridir. Bu ayaklanmalardan bahsetmişken belirteyim, bazı tarihçiler Katolik reformundan bahseder. Bunlar Katolik Kilisesi'nin içinde destek görmeden önce reform ihtiyacının ifade edilmesiyle toplumun en altında başlayan hareketlerdir. Margas soluklanmak üzere konuşmasına ara verdi. Komiser Benny'nin cebindeki sigara paketine uzanan eli hastanede hem de başhekimin odasında olduğunu hatırlamasıyla acı içinde geri çekildi. Oysa bu hareketler Roma Kilisesi tarafından asla dinlenmez. Aksine karşı savaş başlatılıp yok edilirler. Kâfirlikle suçlanırlar ve zamanın gerçekten de çok uç sapkın hareketleriyle ilişkilendirilirler. Bu yeni tarikatlar arasında olan humiliyati de en basit haliyle İncil'in mesajlarına uygun şekilde yaşamak üzere doğar. Sapkın olarak ilan edilip Papa 3. Innocenzo tarafından ıslah edildiklerinde neredeyse 20 yıldır faaliyettedirler. Kâfirlik suçlamalarının bir araç olarak kullanılması, devamında engizisyon ve kazıkta yakma cezasının devreye girmesiyle Roma Kilisesi ayrıcalıklarını ve kötü alışkanlıklarını korumayı tercih edip kapılarını olası bir yenilenmeye kapatır. İşte böylece 1500'lü yılların başlarına kadar geldik. Doktor Margas bunların Borromeo ile ne ilgisi olduğunu kendine soran Benny'nin belirli bir huzursuzluk içinde olduğunu fark ederek sözlerini ara verdi. ''Bir şeye mi ihtiyacınız var komiser? Ara vermek ister misiniz?'' ''Acaba burada sigara içilir mi?'' diye düşünüyordum. Margas sakince cevapladı. ''Elbette hayır, burası bir hastane.'' ''İşte ben de tam kendime bunu söylüyordum. Lütfen siz devam edin.'' 1500'lerin başı diyordum. Dini para karşılığı satıp adam kayıran, lüks ve yolsuzluk içine gittikçe daha da batmakta olan Roma Kilisesi'nin ahlaki çöküşüne karşı eleştiriler dinmek bilmez. Hatta bu eleştiriler Kuzey Avrupa'da milli kimlik duygularında güçlü bir uyanışın yaşandığı İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde gelişmeye oldukça verimli bir toprak bulur. Kutsal Roma İmparatorluğu fikrine ters düşen yeni doğmuş bir ulusal ruh filizlenir. Siyasi düzeyde Papa 5. Carlo'ya karşı doğan muhalefet, İspanya, Avusturya ve Macaristan'a sosyal ve ruhsal bağlamda Papa'nın otoritesine karşı çıkma şeklinde yansır. Böylece San Pietro Bazilikası'nı yeniden inşa etmek üzere fon temin etmek isteyen Papa 10. Leone bağışta bulunan herkes için genel bir günah affı çıkaracağını ilan edince protestolar bir barut fıçısı gibi patlar. Dipnot: San Pietro Bazilikası, Vatikan'da bulunan Roma Papalık Bazilikalarının en büyüğü olan bazilika, Katolikliğin merkezi olarak kabul edilir. İplerini koparan piskopos ve rahipler günah affı satışını, deyimimi bağışlayın, tam bir endüstriyel faaliyete çevirip bunun karşılığında bir tutar istemeye ve aracı olarak bu tutar üstünden komisyon almaya başlar. Reddedenler ise inançsız olarak kabul edilip ifşa edilir. İşte o zaman bu skandaldan güç alan Augustin tarikatından Martin Luther, kendi protestosunu ifade eden 95 maddelik tezini Almanya'daki Wittenberg Kilisesi'nin kapısına yapıştırır. Dipnot: Augustin tarikatı, 13. yüzyılda ortaya çıkan ve Aziz Augustin'in öğretilerini uygulayan tarikat ve üyeleri. Ondan sonrası çığ gibi büyür. Kısa bir sürede tüm Katolik sistemi sorgulanmaya başlanır. Reformcuların başlattığı meydan okuma din adamlarının daha ölçülü ve imanlı bir hayata çağrılması ile basitçe tatmin edilecek gibi değildir. Bu hareket yüzyıllık sayısız dogmayı sorgulayarak Hristiyanlık modelini kökten yenilemeyi hedeflemektedir. Hristiyan dünyası Protestan reformu ile ikiye bölünür. İngiliz dilini konuşan ülkelerin büyük bölümü Katolik Kilisesi'nden ayrılır ve Kutsal Roma İmparatorluğu kavramının parçalanması milliyetçiliğin oluşma sürecini başlatır. Olayların nasıl birbiri ardına patlayan havai fişekler gibi ortaya çıktığını anlıyor musunuz komiser? Ne kadar önemli bir tarihsel an. Sezgisi Bendy'nin bakışlarıyla harekete geçen Doktor Margas hemen ekledi. Hemen şurada odamın dışında küçük bir balkon var. İsterseniz orada sigara içebilirsiniz. Güzel havaya rağmen gri bir avludan oluşan manzara pek de iyi sayılmazdı. Ama sigarasından iki nefes aldıktan sonra Bendy kendini Cervino Dağı'nın tepesindeymiş gibi hissediyordu. Ve Doktor Margas'ı saatlerce dinlemeye hazırdı. Tabii ona San Carlo ve Humiliati'nin suikast girişimini anlatmaya karar vermesi şartıyla.
Sizi sıkmamışımdır umarım ama bunları anlatmam gerekliydi. Şimdi özetlersek, Roma Kilisesi 500 yıldır kendini yenilemeyi reddetmektedir. Alttan ve içinden gittikçe artarak gelen taleplere sağır kalır. Sonunda Protestan reformu ölümcül bir şekilde patlak verir ve kilise hatalarını çırılçıplak bir şekilde karşısında buluverir. Uluslar ve inançlı insanlar kiliseyi terk eder. Papa 3. Paolo bu yarayı iyileştirmek için halka Trento Konsili'nin toplanacağını duyurduğunda artık çok geçtir. Her ne kadar konsil rahipleri içten içe ahlaki bir reformu kabul etme istekli olsalar da protestanların sorguladığı dogmalara sahip Katolik kilise yapısını kabul etmekten başka bir şey yapamazlar. Sorgulanan dogmaların başında ayinlerin sayı ve değeri, kulla Tanrı arasında kilisenin üstlendiği vazgeçilemez aracılık rolü, geçmişten kalan kutsal emanetler kültü ve buna benzer inançlar vardır. Kısacası artık savaş başlamıştır. Protestan reformu kafirlik olarak ilan edilir. Bu hareketi gözetim altında tutacak kurum ise eli her yere uzanan Engizisyon'dur.
Ugonotti katliamı buna örnek olabilir mi? Dipnot: Ugonotti, Huguenolar, Orta Çağ'da Fransa'da yaşayan Fransız protestanlarına verilen isimdir. Luther devrimi sonrasında ortaya çıkan bir topluluktu ve Katolik Kilisesi tarafından din sapkını olarak görülmekteydi.
Tarihe San Bartolomeo gecesi olarak geçti. Paris'te 1572 yılında yaşandı. Yaklaşık 3000 protestan uykularında katledildi. İzleyen günlerde ise Fransa genelinde 7000 protestan daha öldürüldü. Ama her ne kadar Papa Tanrı huzurunda Engizisyon'a bir teşekkür açıklaması yapsa da bu olayda onların parmağı yoktu.
Doktor Margas, Bendy'nin sönmekte olan sigarasıyla yeni bir sigara yakmasını beklemek üzere sözlerini ara verdi. Sonra Bendy'nin sigarasının korlarını işaret ederek devam etti.
Engizisyon reforma karşı kazık ateşiyle mücadele verdi.
Margas yine kısa bir ara verdi.
Ve işte nihayet tekrar Borromeo'muza geri döndük. Genç kardinal yeğene verilen hassas görev. Trento konsili birincil amacını gerçekleştirememiştir ve bu başarısızlık yüzünden artık Katolik kilisesinin güçlü bir şekilde canlandırılması gerekmektedir. yeni düşmana karşı çıkacak, inananların yaralarını saracak, vergi ve güç pozisyonlarını yeniden düzenlemeyi bilecek bir stratejiye, bir reform kampanyasına ihtiyaç vardır. İşte buradan Borromeo'nun önderliğinde alt kademelerde kendiliğinden başlamayan, aksine en yüksek dini otorite tarafından istenen bir hareket olarak karşı reform doğdu.
Doktor Margas'ın sesi kasvetle doldu. Bu içinde bazen asil ve ilahi, bazen de korkunç yönleri barındıran karmaşık ve yoğun bir stratejiydi.
Kasık ve işkenceler mi?
Corso Margas, Benny'nin araya girmesini dikkate almadan devam etti. Strateji ve taktikler. Öte yandan din adamlarının belirli aşırılıklarının da düzeltilmesi gerekecektir. Kilise içinde artık dünyevi ihlaller tolere edilmeyecektir. Başka bir deyişle Tanrı'nın bakanları bundan böyle bu bağlamda lekesiz olan Borromeo'nun erdemlerini sahipleneceklerdir. Ayrıca siyasi nedenlerden ötürü piskopos atamalarına son verilecek ve mevcut piskoposlar kendi bölgelerinde ikamet edip halkın yaşamını izleyip kontrol edecektir.
Doktor Margas sözlerine ara verirken sanki ufka bakar gibi uzaklara daldı.
Ama karşı reformun en karakteristik özelliği din adamlarının inananlarla olan ilişkisi ve özellikle iyi Hristiyanlığın yeni yaşam modelidir. Kim tüm vaktini ibadet ve oruçla geçiren kadınlardan nefret eden ama violonsel sesini de bir o kadar seven tutkulu ve titiz bir adamdan daha iyi yol gösterebilir? Böylece Borromeo Milano'da uygulamaya koyduğu şeyi kuramlaştırarak büyük bir iş yapar. Yani bireyin tüm hayatının kontrol altında tutulması. Buna özellikle bugün özel hayat olarak kabul ettiğimiz boş zamanın kullanımı ya da aile hayatının mahremiyeti de dahildir. Kilisenin kontrolünde ve gardiyan piskoposların gözetimindeki halk sert ve sürekli bir dini uygulamaya uymak zorunda kalır. İbadet, oruç ve kefaret. Bu dindar uygulama nihayet o ana kadar izin verilmiş olmasa da tolere edilmiş olan tehlikeli ve yıkıcı mistisizmin yerini alacaktır. Hem sonra insanı kumar, dans ve kutlamalarla, tensel zevklerle haz batağına düşüren ahlak gevşekliğine ne demeliydi? Sonra bir de evlilik konusu var. İsa'nın yeniden doğacağına inanılan Noel öncesi dönemde evlenmek yasaklanır. Dahası evli çiftlerin tüm o hafta boyunca iffetli kalmaları buyurulur. Evet, hatta Carlo düğün gecesi evliliğin tamamına erdirilmesiyle ilgili bile bir kural koyar. Buna göre ilk gece birlikteliği zevke teslim olmadan hızlı yapılmalı. Öncesinde ama özellikle sonrasında uzun saatler dua edilmelidir.
Angela ile birlikte olduktan sonra güzel bir sigara yakmak yerine uzun bir dua yapmak mı? Bu düşünceyle ürperen komiser o zamanlarda yaşasaydı belki de biraz zorluk çekebileceğini düşündü. O arada Doktor Margas Benny'nin kulağına yaklaşıp dedikodu yapan biri gibi fısıldayarak eğlenceli bir tavırla ekledi.
Ama öyle bir şey oldu ki Borromeo'nun akrabalarından biri Noel döneminde hamile kaldı. Ne utanç ama, düşünseniz ya, özünde Roma kilisesi sıklıkla tevazu ve hayırseverliği unutup uzun bir süre dünyevi zevkleri, zenginliği ve gücü izlediğini kabul etmiş olur. Ama neticede gerekli gördüğü durumlarda şiddetin büyük kısmını özellikle halka karşı kullanır. Borromeo'dan esinlenerek oluşturulan karşı reformda halk dua ve meditasyon, dini eğitim, iffet ve hayırseverlik egzersizleriyle dini ve ahlaki bir eğitime tabi tutulur. Ama bunu yapmak için farklı ve ihtiyaca göre hazırlanmış ruhbanlar gerekir. Yani Latince bile bilmeyen teolojik eğitimden yoksun rahipler kullanılamaz. Bunların yerine eğitilip görevine hazırlanacak din adamları gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda din okullarının yaratılması projesi doğar. Bu okullarda azgın ve yanıltıcı kabul edilen, canlı ve laik bir kültürün etkilerinden kurtarılan geleceğin genç tanrı bakanları yetiştirilecektir. Böylece eğitime de el atılmış olur. Düşük seviyede olan ve kırsal bölgelerden gelen gençlere ulaşmayı da hedefleyen sayısız Katolik okulunun açılması, donanımlı yeni rahiplerin yetişmesiyle çemberi kapatmak mümkün olacaktır.
Diğer yandan kilise ilkelerinin propagandasını yapmak üzere pastoral ziyaretler ve halk vaazlarına koyulur. Protestan fikirleri ve olası diğer tehlikeleri ise Engizisyon ve yasaklanan kitapların duyurulduğu liste düşünecektir. Sovyet modeli diyebiliriz. Margas eğlenerek kıkırdadı. Biraz cesur bir karşılaştırma oldu. Dini mutlakiyet demek daha doğru olur sanırım. Nitekim 1563'te Trento Konsili kapatılır ve aynı yılın Aralık ayında Carlo Borromeo Milano Başpiskoposluğu görevine atanır. Koltuğuna oturmak üzere 2 yıl sonra maiyetindeki 150 görevli ve 70 at arabası ile yola çıkar. En önemlisi ise Milano'yu karşı reform buyruklarının en parlak örneği haline getirmeye yönelik demir gibi kararlılığıdır. Benny'nin cebindeki telefonu titremeye başladı. Belirli bir zorluk yaşayarak kimin aradığını gördükten sonra cevap vermek üzere Doktor Margas'tan sohbetlerine ara vermeyi istedi.
Rica ederim komiser, ben muayenehaneme geri döneyim. Siz lütfen sanki kendi balkonunuzdaymış gibi konuşun.
Margas konuyu daha düzgün bir şekilde bağlamayı beceremedi. Bendy yalnız kalır kalmaz telefonu tıslayarak cevapladı.
Söyle Ingro'ya.
Gelişmeler var doktor. Valeriyane'nin cep telefonundan aranmış olan numaralardan biri.
Evet.
Ahlak masasının eski bir tanıdığı Maria Luigia Pastore. Sokaktaki ismi Dea.
Dea mı? Aman tanrım ne isim ama. Mazide kalan fahişelerden. Valeriyane onu kaç defa aramış.
Dipnot, Dea İtalyanca tanrıç anlamına gelir.
Birçok defa doktor ama ilginç olan ne zaman aradı?
Ingro'ya etki yaratmak için sözlerine ara vermenin uygun olacağını düşündü. Bu Benny'nin hiç hoşuna gitmeyen hareketlerden biriydi.
Söylemeye niyetin var mı Ingro'ya, yoksa sabaha kadar beklememiz mi gerekecek?
Valeriani bu Dea'yı bankadan 4 defa çektiği 500 avronun hemen öncesinde aramış.
Güzel, sahnedeki tek bir fahişenin suça karışıp karışmadığını öğrenmek çok daha kolay olacak.
Belki durum böyle değildir doktor.
Kahretsin Ingro'ya, öfkesini müfettişten çıkarma ihtimali olmayan Benny, o an telefonunu balkondan severek fırlatabilirdi.
Her şeyi tek bir seferde söyleyemez misin?
Mama, evet yani kısaca Dea, 67 yaşında. Eski güzel yıllarında 22 Settembre Caddesi'nde işe çıkıyormuş ve oldukça ünlüymüş. Sonra Vercelli Caddesi'nde bir pansiyona geçmiş ve orada şey yapmaya başlamış.
Benny araya girdi.
Patron, artık bu işi yürütenlere patron deniyor Ingro'ya.
Başlangıçta hepsi de işinde oldukça iyi birkaç İtalyan kızdan oluşan bir ekipmiş. İşleri iyi gitmiş ve şimdi güvenebileceği Şampiyonlar Ligi'ne has bir kızlar takımı var.
Olağanüstü bir oluşum ama ahlak masasından öğrendiğime göre artık yabancı federasyonlardan gelen birçok oyuncusu varmış.
Benny ilk 11'de İtalyan isim bulmanın zor olduğu şehrin futbol takımına müstehcen bir gönderme yapmak üzereyken bundan vazgeçti. Sonuçta futbol umurunda bile değildi.
Demek ki Valeriani'nin birden fazla kızla birlikte olmuş olması muhtemel.
Tamam Ingro'ya, bana şu Dea'yı bul. Bize anlatacak ilginç şeyleri vardır şüphesiz.
Şu an onun yanına gidiyorum zaten doktor. Bize katılmak ister misiniz? Yoksa tercihiniz?
Benny konuşmayı kısa keserek onu alıp ofise getir hemen dedi.
Komiser Benny hastaneye girdiğinde Doktor Margas'ı odasında bulamadı. Acil ameliyathaneden çağırdılar ama bunu size bıraktı. Margas'ın sekreteri komisere bir not uzattı.
Haber vermeden ayrılmak zorunda kaldığım için üzgünüm komiser ama hastane yaşamı böyle. Eğer hala humiliyati ve korkunç suikast ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız severek yardımcı olurum.
Sant Eustorgio meydanında tam Bazilika'nın karşısında bir bar var. Santa Croce Caddesi'nin hemen başında. Bu akşam saat 19'a doğru bir şeyler içmek için orada olacağım. Mekanın manzarası tarihi olayları konuşmaya çok uygun. Ayrıca hastane balkonundan çok daha iyi olduğuna hiç şüphe yok.
Not Angela'ya selamlarımı iletin.
Komiser Benny kağıdı dikkatsizce katlayıp cebine sokuşturdu.
O an arzuladığı tek şey Maria Luigia Pastore'yi, yani namı diğer Dea'yı sorgulamak üzere bir an önce ofise gitmekti.
7. ayrımın sonu. Sayfa 94.